Ayrım 45, sayfa 381. David Abrahams, olimpiyat seçmelerinin ilk gününde kendi 200 metre rekorunu bir saniyeye yakın farkla kırdı. Ama ikinci günü o kadar iyi geçmedi. 400 metredeki eski derecesini yarım metre farkla geçebildi. Yine de adı o gün yayınlanan atletler listesinde vardı. Hem de yukarılardaydı. Elini ilk sıkan, yanı başında oturan Şasa oldu. David de biliyor, gidiyordu Berlin'e. İki hafta sonra polo seçmeleri Johannesburg'daki Inanda kulübünde yapıldı. Şasa, günün son maçında Blaine'in A takımına karşı oynayacak Umut takımına seçildi. Senten o gün tribünden oğlunun en harika oyunlarından birini oynayışını seyretti. Yine de biliyordu seçilemeyeceğini. Bu yüzden hüzünlüydü. Ama Şasa'nın takımdaki yer için yarıştığı Olive Ramsey bir ara atından bir perende atarak düştü. Öğleden sonra yapılan röntgen muayenesinde en az bir yıl polo oynamaması gerektiği belirtildi. Senten heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Şasa'nın durumu konuşulurken Blaine gerçekten izin isteyip salondan çıktı. Geri döndüğünde ona Olive'in yerine Şasa'nın gideceği bildirildiğinde içinde büyük bir gurur duygusu kabardı. Kendi oğlu olsa yine aynı şeyi duyardı herhalde. İlk fırsatta Senten'e telefon edip haberi verdi. Cuma'dan önce açıklanmayacak ama Şasa'nın da bileti kesildi. Senten coşkudan ne yapacağını bilemedi. "Ah Blaine, sevgilim, Cuma'ya kadar kendimi nasıl tutarım?" diye bağırdı. "Ah, Berlin'e üçümüz birlikte gitseydik iyi olmaz mıydı? Daimleri alıp Avrupa'yı arabayla geçerdik." Şasa daha Mortom'u hiç ziyaret etmedi. Paris'te bir iki gün kalırdık. Sen beni Lazer'de yemeğe götürürdün. Yapılacak ne çok hazırlık var. Ama cumartesi görüştüğümüzde konuşuruz. Cumartesi mi? Blaine unutmuştu. Sir Gary'nin doğum günü partisi. Masa dağında piknik. Bezgin bir sesle içini çekti. Ah Blaine, meşru biçimde bir arada olabileceğimiz böyle kaç gün var yıl içinde? Sir Gary'nin doğum günü bu kadar çabuk mu geldi bu sefer? Arada geçen yıla ne oldu? Ah Blaine, unutmuşsun sen diye suçladı onu Senten. Bana bu hainliği yapamazsın. Bu yılki çifte kutlama olacak. Hem doğum günü hem Şasa'nın oyunlara seçilmesi. Söz ver geleceğine Blaine. Oysa Blaine hala kararsızdı. Isabella ile kızları hafta sonu için Frantok'a götürmeye söz vermişti. Söz veriyorum sevgilim, geleceğim. Senten bu sözün ona ne kadar pahalıya mal olduğunu asla bilemeyecekti. Isabella bunu ona nice küçük zalimliklerle ödetirdi. Çok zayıflamış, iskelet gibi kalmıştı Isabella. İncecik bacaklarının kemikleri üzerinde hiç et yoktu. Dizleri birer düğüm gibi, ayakları pek kocaman görünüyordu. Kolları da öyle inceydi. Kafasındaki kemiklerin üzerinde bile et kalmamış denilebilirdi. Dudakları gerilmiş, dişleri fırlamıştı. Gülümsemeye çalıştığında ya da daha sık yaptığı gibi öfke ifadesi yansıttığında kuru kafalara benziyordu. Diş etleri renksiz, hemen hemen beyazdı. "Bunu nasıl yaparsın Blaine?" diye soruyordu her zamanki aşırı tiz sesiyle. "Bana söz vermiştin Blaine. Zaten seni pek az görebiliyorum. Bu hafta sonunu ne zamandır bekliyordum." Susmak bilmiyordu. Blaine kulaklarını tıkamak istedi. Yine onun vücudunu düşünmekte olduğunu fark etti. Yıllardır çıplak görmemişti onu. Yaklaşık 7 yıldır. O sefer de odasına yanlışlıkla daldığında onu masaj masasına uzanmış, hemşirenin masajına katlanmaya çalışırken bulmuştu. Yüzündeki ifade dehşet dolu olmalıydı ki kadınlar ona bakınca bozulmuşlardı. Isabella'nın dapdar göğsünde her kaburgası görünüyordu. Göğüsleri birer boş torbaydı. Kasık tüyleri incecik bacaklarının üzerinde insanı utandıran bir manzara oluşturuyordu. "Defol!" diye bağırmıştı Isabella ona. Blaine hemen gözlerini ondan ayırıp çıkmıştı. "Defol! Bir daha asla girme buraya!" Şimdi de sesinde aynı titreşim vardı. "Git o halde pikniğe. Madem mecbursun, sana nasıl yük olduğumun farkındayım zaten. Benim yanımda 2 dakika fazla geçirmeye dayanmadığını biliyorum." Blaine artık dayanamıyordu. Onu susturmak için 2 elini havaya kaldırdı. "Haklısın canım. Söylemem bile bencillikti. bir daha sözünü etmeyelim. Tabii seninle geleceğim. Karısının gözlerindeki zafer pırıltısını gördü. İlk defa olarak ondan gerçek anlamıyla nefret etti. Elinde olmadan neden ölmüyor diye düşündü. Ölse kendisi için de herkes için de daha iyi olurdu. Sonra bu düşüncesinden suçluluk duydu, tekerlekli sandalyeye yürüdü, onun yüzünü avuçları arasına aldı, dudaklarını öptü. "Bağışla beni lütfen," diye fısıldadı. Ama karısının tabutu hala gözünün önündeydi. Isabella o tabutta sakin ve güzel yatıyordu. Gözlerini sımsıkı yumup o hayali uzaklaştırmaya çalıştı, başaramadı. Bir süre birlikte olmak ne eğlenceli olacak. Isabella onun uzaklaşmasına izin vermiyordu. Artık konuşmaya o kadar az fırsat buluyoruz ki. Parlamentoda çok vakit geçiriyorsun. Bakanlık görevlerin olmadığı zaman da polo sahasındasın. Seni her gün görüyorum. Hem sabah hem akşam. Biliyorum ama hiç konuşmuyoruz. Daha Berlin'i bile konuşmadık. Oysa vakit geliyor. Konuşacak bir şey mi var sevgilim diye dikkatle sordu Blaine. Bir yandan kendini ondan kurtarıp karşıdaki koltuğa yerleştirdi. Tabii var Blaine diyerek gülümsedi Isabella. Yüzünde sansar gibi rahatsız edici bir ifade vardı. Yapılacak pek çok hazırlık var. Takım ne zaman yola çıkıyor? Belki ben onlarla gitmem dedi Blaine dikkatle. Birkaç hafta önce çıkıp Londra ve Paris'e uğrarım. İngiliz ve Fransız hükümetleriyle temaslar için. Sonra Berlin'e geçerim. Ah Blaine, yine de benim seninle gelebilmem için hazırlıklara başlamalıyız. Blaine yüzünü kontrol etmek zorunda kaldı. Karısı ona bakıyordu. Evet dedi, dikkatli planlama ister. Bu fikre dayanmak güçtü. Senten'le birlikte olmaya, yakalanma korkusundan kurtulmaya can atıyordu. Seyahatin sağlığına bir zarar vermeyeceğinden kesinlikle emin olmamız gerek. Gelmemi istemiyorsun değil mi? Sesi yine yükselmişti. Ama elbette ki, benden kaçmak, benden kurtulmak için bir fırsat diye görüyorsun bunu. Isabella, lütfen sakin ol. Kendine zarar, beni düşünüyormuş gibi numara yapma. 9 yıldan beri bu bir yüküm ben sana. Ölmemi istediğinden eminim. Isabella, bu suçlamanın doğruluğu sarsmıştı Blaine'i. Yo, aziz kılığına girmeye gerek yok Blaine Malcomes. Belki bu sandalyeye mahkum olabilirim ama gözüm de var, kulağım da. Bu konuşmayı sürdürmek istemiyorum. Ayağa kalktı. Tekrar konuşuruz. Sen kontrolünü... Otur yerine diye haykırdı Isabella. Her zamanki gibi o Fransız orospusuna kaçmana izin vermeyeceğim. Blaine tokat yemiş gibi irkildi. Isabella devam etti. İşte sonunda söyledim. Tanrım, kaç kere neredeyse ağzımdan çıkacakken tuttum kendimi. Söylemek ne kadar zevkli bilemezsin. Orospu, şıllık. Devam edersen gidiyorum diye uyardı Blaine. Fahişe dedi Isabella keyifle. Süprüntü, yosma. Blaine topukları üzerinde döndü. Kameriyenin basamaklarını ikişer ikişer atlayarak indi. Blaine diye bağırdı karısı arkasından. Gel buraya. Blaine eve doğru yürürken karısının ses tonu değişti. Blaine, üzgünüm, özür diliyorum. Lütfen geri dön, lütfen. Onu reddedemedi. İstemeyerek geri döndüğünde ellerinin şok ve öfkeyle titremekte olduğunu gördü. Ellerini ceplerine soktu, basamakların tepesinde durdu. Pekala dedi alçak sesle. Senten Courtney konusunda yanılmadın. Onu seviyorum. Ama senin incinmemen, üzülmemen için elimizden geleni yaptığımız da bir gerçek. Bu yüzden ondan asla bu biçimde söz etme. Eğer o izin verse yıllar önce onunla giderdim. Seni bırakırdım. Tanrı günahımı bağışlasın. Terk ederdim seni. O tuttu beni burada, hala da tutuyor. Onu da kendisi gibi pişman olmuş sanıyordu. Ama Isabella gözlerini kaldırınca bu yaptığının kendisini tekrar geri getirecek bir hile olduğunu anladı. Seninle Berlin'e gidemeyeceğimi biliyorum Blaine. Doktor Joseph'e sordum, olmaz dedi. Bu yolculuk beni öldürürmüş. Ama senin ne planladığını da biliyorum. O kadınla birlikte. O kadın da gelebilmesi için Shasa Courtney'i takıma nüfuzunu kullanarak aldırdığını da biliyorum. Siz yasal olmayan bir balayı planlıyorsunuz, ben de gitmenize engel olamıyorum. Blaine ellerini çaresizlik içinde iki yana açtı. İtiraz etmekte yarar yoktu. Isabella'nın sesi tekrar yükselip tizleşti. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Sandığınız balayı olmayacak. Kızlara söyledim. Tara'ya da, Matilda, Jenny'ye de. Seninle geliyorlar. Çoktan söyledim onlara. Heyecandan uçuyorlar. Seçme şansı senin. Ya kendi öz kızlarını kıracak kadar kalpsiz davranırsın ya da Berlin'de Romeo'luk yerine dadılık yaparsın. Sesi daha da yükseldi. Gözlerindeki parıltı haindi. Ve seni uyarıyorum Blaine Malcomes. Onlara nedenini de söyleyeceğim. Sevgili babalarının hilekar, yalancı, çapkın bir fahişe düşkünü olduğunu onlara söyleyeceğime yemin ederim. Manfred Döleray'ın boks takımında gitmesini gerçi herkes bekliyordu ama bu açıklama yapılırken başka sevinçli haberler de ona eşlik etti. Roel Stander'de ağır sikleti temsilen geliyordu. Bu yetmiyormuş gibi Peder Tromp Biermann'a da resmi takım koçluğu görevi verilmişti. Manfred'le de Roel'le de röportaj yapan gazeteciler pek çoktu. İkisi de ulusal televizyona çıktılar. Bu heyecandan etkilenmemiş bir tek kişi var gibiydi. Sen yokken geçecek o birkaç hafta bütün hayatımdan uzun gelecek dedi Sara Manfred'e. Manfred saçmalama diyerek güldü. Göz açıp kapayana kadar döneceğim. Göğsümde altın madalyayla. Bana saçmalama deme diye parladı kız. Bir daha asla deme. Manfred gülmeyi kesti. Haklısın dedi. Daha iyi davranışlara layıksın. Yola çıkmadan iki hafta önce bir akşam Roelf bir toplantı yüzünden akşam antrenmanına gelemedi. Manfred yalnız koşmak zorunda kaldı. Koşar adım Hartenboh tepesine tırmanıyordu. Yukarıda onu Sara beklemekteydi. Akşam güneşini arkasına almıştı. Bacaklarının silüeti meydandaydı. Manfred elinde olmadan adımlarını yavaşlattı, ona baktı, kalbi gümbürdemeye başladı. Ne kadar güzel, bunu daha önce fark etmediğine şaşıyordu. Fark ettiği anda ona karşı inanılmaz bir açlık duymuştu. Sara birkaç adım yürüyüp onu karşıladı. Yalın ayakken daha ufak tefek görünüyordu. Manfred'in ona duyduğu şefkat daha da arttı. Sara ona bir sünger uzatıyordu. Manfred almak için bir hareket yapmayınca yaklaştı, uzandı, boynunun, omuzlarının terlerini kendi silmeye başladı. Dün gece rüyamda kendimizi o kampta gördüm diye fısıldadı. Demir yolu hattının yanındaki kampı hatırlıyor musun Mani? Delikanlı başını salladı, boğazı tıkanıyor, cevap veremiyordu. Annemi mezarında yatarken gördüm. Korkunç bir şeydi. Sonra birden değişti. O mezarda yatan sen oldun Mani. Solgun ve yakışıklıydın. Ama seni kaybettiğimi biliyordum. O kadar korkunç bir acıya kapıldım ki kendim de ölüp sonsuza dek seninle olmak istedim. Manfred uzandı, onu kollarına aldı. Sara hıçkırdı, ona yaslandı. Vücudu serin ve yumuşaktı. Sesi titriyordu. Ah Mani, seni kaybetmek istemiyorum. Lütfen bana geri dön. Sensiz yaşamak istemem. Seni seviyorum Sari. Sesi boğuktu. Kız kollarında irkildi. Ah Mani, daha önce hiç farkına varmamıştım. Ah Mani, ben hep biliyordum. Seni o ilk günün ilk dakikasından beri sevdim. Sonuna kadar da seveceğim diye bağırdı Sara. Dudaklarını öpmesi için ona doğru kaldırdı. Öp beni Mani, öpmezsen ölürüm. Sara'nın dudaklarının dokunuşu Manfred'in içinde bir şeyler tutuşturdu, mantığı ve gerçeği göremez oldu. Patikanın yanındaki çamların altındaydılar. Çamların iğne yapraklarından oluşan yumuşak yastığa uzandılar. Manfred neler olup bittiğini Sara'nın çığlığını duyana kadar anlayamadı. Kız acı ve zevk karışımı bir sesle bağırıyordu. O da karşılık verircesine bağırdı. Kendini geri çekemiyordu. Bir dalga kapmış sürüklemekteydi ikisini de. Var olduğunu bilmedikleri bir diyara. Mantık ve gerçek yavaş yavaş döndü, Manfred çekildi, ona gözlerinde dehşetle baktı, elleri elbiselerine uzandı. Bu yaptığımız bağışlanamayacak kadar kötü. Hayır, Sara başını iki yana sallayıp duruyordu. Hala çıplaktı, ona doğru uzandı. Değil Mani, iki insan birbirini seviyorsa o zaman kötü değil. Nasıl kötü olabilir? Tanrı'dan gelen bir şey bu. Güzel ve kutsal. Manfred, Trump amca ve takımın diğer üyeleriyle birlikte Avrupa yolculuğuna çıkmadan önceki gece evdeki kendi odasında yattı. Ev karanlıklara gömülüp sessizleştikten sonra Sara gizlice odasına geldi. Manfred zaten kapıyı kilitlememişti. Kız geceliğinin omuzlarından yere kaymasına izin verip yatağa girdiğinde de itiraz etmedi. Sara orada kumrular ötmeye başlayıncaya kadar kaldı, sonra Manfred'i son bir kere öptü. "Artık birbirimize aitiz," diyerek fısıldadı. "Ebediyen." Geminin hareket etmesine yarım saat kalmıştı. Sente'nin kamarasının salonu öyle kalabalıktı ki kamarotlar şampanyaları konukların başı üzerinden geçirerek taşımak zorunda kalıyorlardı. Sente'nin dostlarından o anda orada olmayan tek kişi Blaine Malcolm'ti. Aynı gemiyle gitmekte olduklarını vakitsiz ilan etmemeye karar vermişlerdi. Limandan çıktıktan sonra bir araya geleceklerdi. Abbe Abrahams kolunu gururla David'in omzuna atmıştı. Yanında Twentyman Jones da vardı. Windhoek'tan buraya onu geçirmeye gelmişlerdi. Tabii Sir Gary ile Anna da oradaydı. Aubas, General Smuts da gelmişti. Yanında kabarık saçlı karısı da vardı. Salonun karşı köşesinde şasanın çevresini genç bayanlar çevirmişti. Anlattığı hikayeyi çığlıklar, kahkahalar atarak dinlemekteydiler. Şasa bir an ne söylemekte olduğunu unuttu, yanı başındaki lombozdan dışarı baktı. Güverteden geçmekte olan bir kızın koyu renk saçlı başı görünüyordu orada. Yüzü görünmüyordu, yalnızca başının yanı ve arkası, incecik boynu, kulağı. Bir an ilişmişti delikanlının gözüne ama o başın duruşundaki bir şey çevredeki kızlara duyduğu ilgiyi sıfıra indirmeyi başarmıştı. Parmak uçlarına yükseldi, elindeki şampanyanın birazı döküldü, başını lombaza doğru uzattı. Kız geçmişti ama. Artık arkadan görünüyordu. Beli inanılmayacak kadar ince, kalçaları kıvraktı. Köşeyi dönüp kayboldu. Şasa onu mutlaka görmek isteğiyle baş başa kaldı. Özür dilerim bayanlar. Dinleyicileri hayal kırıklığına uğrayıp itiraz ettiler ama o kendine yol açtı, kapıya doğru ilerledi. Henüz kapıya varamadan düdükler öttü, anonslar başladı. Son çağrı bayanlar baylar. Herkes rıhtıma. Geçirmeye gelenler rıhtıma. Vakti kalmadığını anlamıştı Şasa. Herhalde yüzü çirkindi diye geçirdi aklından. Arkadan cennet, önden cehennem. Hem yolcu değildi herhalde. Doktor Twentyman Jones'un elini sıkmakta olduğunu fark etti. Adam iyi şanslar diliyordu. Şasa o kumral saçları unutmaya, sosyal görevlerine dönmeye çalıştı ama bunu pek kolay bulmadı. Güverteye çıktı, merdivenlerden inmekte olan bir kumral baş aradı, rıhtımı gözden geçirdi. O sırada Senten gelip kolunu çekiştirdi. Gemiyle rıhtımın arası biraz açılıyordu. "Gel hayatım, gidip yemek salonundaki oturma düzenini kontrol edelim." "Ama sen kaptan masasına davetlisin mater," diye itiraz etti Şasa. "Kamerada bir davetiye vardı ya." "Evet ama sana ve David'e davetiye yok. Gel, David, gidip ikinizi nereye oturttuklarına bakalım. Uygun değilse gerekli değişikliği yapalım." Bir şeyler peşindeydi, Şasa bunu anlıyordu. Normal zamanda nereye oturtulacaklarına aldırmaz, adının gerekli özeni sağlayacağına inanırdı ama bu sefer ısrar ediyordu. Gözlerinde de Şasa'nın çok iyi tanıdığı o bakışlar vardı. Şasa o bakışlara Machiavelli parıltısı diye isim takmıştı. "Hadi bari," dedi hoşgörüyle. Üçü ceviz lambrili merdivenden birinci sınıf yemek salonuna indiler. Merdivenin dibinde bir grup yolcu daha vardı. Aralarındaki uzun boylu, dikkati çeken adamı Şasa hemen fark etti. "Hay Allah mater," diye bağırdı. "Blaine'in de vapurda olduğunu bilmiyordum. Sonradan ötekilerle gelecek sanıyordum." Sustu. Annesinin soluğunun boğazına tıkandığını, Blaine'i gördüğü anda oğlunun kolunu daha bir sıkı kavradığını hissetmişti. "Bunu kendileri ayarladı," diye düşündü şaşkınlıkla. Heyecanı ondandı. Sonunda uyanmıştı Şaza. İnsan kendi annesinden hiç beklemez ama bunlar sevişiyorlar. Bunca yıldır hiç farkına varmamıştım. Eskiden önemsiz saydığı bir yığın küçük şey şimdi anlam kazanıverdi. Blaine ile Mater, vay canına. Kimin aklına gelirdi? Çelişkili duygular vardı içinde. Dünyadaki onca erkek arasında tut da... Birden Blaine Malcomas'in nasıl kendisine bir tür babalık ettiğini, hayatında baba yeri tuttuğunu anladı. Önce şaşırdı, sonra kıskanır gibi oldu. Blaine Malcomas, dürüstlük simgesi, toplumun direği ve mater. Hep kaşını çatan, beni ayıplayan annem. Ah maskaralar, yıllardır kimsenin ruhu duymadan herkesi kandırdılar. Blaine onlara doğru geliyordu. Senten, bu ne sürpriz? Mater gülüyor, ona sağ elini uzatıyordu. Ah Blaine Malcomas, senin bu gemide olacağını bilmiyordum. Şasa buruk buruk, yaman artistlik diye düşündü. Beni de, herkesi de yıllardır kandırdınız. Clark Gable'la Ingrid Bergman acemi sayılır sizin yanınızda. Ayrım sonu.